Ayrım 4. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 973. Hitler'in istilaya girişip girişmeyeceği üzerinde karar vermesi zamanı gelmişti. 3 Eylül tarihli emirde bildirildiği gibi, karar 11 Eylül'de verilecek. Böylece orduya son hazırlıkları yapması için 10 günlük bir süre bırakılmış olacaktı. Ama Hitler ayın 10'unda kararını 14'üne bıraktı. Bunun iki nedeni olsa gerekti. Birincisi, Londra bombardımanının gerek mal ve gerekse İngilizlerin morali bakımından büyük yıkıntıya sebep olduğu için bir istila hareketinin gereksizliği konusunda OKW'nun inancıydı. Londra'dan aldığı haberleri allayıp pullayıp Berlin'e bildiren Washington elçiliğinin raporları Almanları çok etkiliyordu. Amerikan Genelkurmayının İngiltere'nin fazla dayanamayacağına inandığı bildiriliyordu. Yarbay von Losberg'e göre Im Wehrmacht Führungsstab sayfa 91'de Hitler İngiltere'de bir ihtilal çıkacağına çok ciddi olarak inanıyordu. Losberg, OKW'da çalışan ordu temsilcilerinden biriydi. İkincisi de Alman donanmasının gemileri toplamakta karşılaştığı zorluktu. Donanma makamlarının büsbütün anormal ve değişik olduğunu 10 Eylül'de söyledikleri hava koşullarından başka, Göring'in yok etmeye söz verdiği İngiliz Hava Kuvvetleri Air Force ile İngiliz donanması da istila filosunun toplanmasına gün geçtikçe daha çok engel oluyordu. Aynı gün Alman donanma savaş kurmayı İngiliz Hava Kuvvetleri ve İngiliz donanmasının yaptıkları hücumlarla Alman nakliye hareketleri üstünde yarattıkları tehlikeli duruma dikkati çekmiş ve bu hücumların elbette ki başarılı olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. İki gün sonra 12 Eylül'de donanma batı grubu karargahı Berlin'e tatsız bir mesaj gönderdi. Düşman hava kuvvetlerinin uzun menzilli toplarının ve hafif deniz kuvvetlerinin sebep olduğu kesintiler ilk olarak büyük bir önem kazanmıştır. Ostend, Dunkirk, Kale ve Boulogne limanları İngiliz bombardımanları ve ateşi yüzünden gemilerin demirlemelerine elverişli olmaktan çıkmıştır. İngiliz filosunun birlikleri artık marşta hemen hemen hiçbir engele rastlamadan rahatça dolaşmaktadırlar. Bu durum yüzünden istila filosunun bir araya getirilmesinde yeni zorluklarla karşılaşılacağı umulmaktadır. Ertesi gün işler daha da bozuldu. İngiliz hafif deniz kuvvetleri Ostend, Kale, Boulogne ve Cherbourg gibi Manş'ın belli başlı istila limanlarını bombaladı ve RAF'de Ostend limanında 80 Leiter batırdı. Hitler o gün öğle yemeğinde kuvvet komutanlarıyla konuştu. Hava savaşının iyi gittiği kanısındaydı. İstila rizikosunu göze almak niyetinde olmadığını söyledi. Nitekim Yodl'da Führer'in sözlerinden ayı balığı harekatından büsbütün vazgeçtiği izlenimini aldı. O günkü izlenimi doğruydu. Ertesi gün Hitler bu izlenimi doğruladı ama sonradan yine fikrini değiştirdi. Gerek Röder ve gerekse Halder'in 14 Eylül günü Hitler'in başkomutanlarıyla yaptığı toplantı üzerine aldıkları gizli notlar elimizde bulunmaktadır. Amiral toplantıya başlamadan önce Hitler'in eline bir muhtıra tutuşturmayı başarmıştır. Muhtırada donanmanın görüşü şöyle açıklanmaktadır. Bugünkü durum harekatın, ayı balığı harekatının yürütülmesi için gereken koşulları sağlamamaktadır. Riziko hala büyüktür. Toplantının başlarında Nazi başkomutanı biraz olumsuzdur ve çelişmeler içindedir. İstila emrini vermeyecektir ama Röder'in donanma savaş güncesinde yazdığı gibi 13 Eylül'de çıkartmayı tasarladığı anlaşılan istila emrini de geri almak niyetinde değildir. Fikrini bir daha değiştirmesinin nedeni acaba neydi? Halder bunun nedenlerini ayrıntılarıyla şöyle anlatıyor. Başarılı bir çıkarma hareketinin arkasından girişilecek bir işgal hareketi savaşa kısa zamanda son verecektir, demişti Hitler. İngiltere aç kalacaktır. Bir çıkarma hareketinin belirli bir süre içinde yürütülmesi gerekmez. Ama uzun bir savaş da istenilir şey değil. İstediğimiz her şeyi ele geçirmiş bulunuyoruz. İngiltere'nin Rusya ile Amerika'ya bağladığı umutlar gerçekleşmemiştir, demişti Hitler. Rusya İngiltere için kan dökmeyecektir. Amerika'nın yeniden silahlanması 1945'ten önce tam olarak yoluna giremez. Bugün için en kısa çözüm yolu İngiltere'ye çıkarma yapılmasına bağlıdır. Donanma gerekli koşulları elde etmiştir. Luftwaffe'nin harekatı bugün övgülerin üstündedir. Havaların 4-5 gün iyi gitmesi kesin sonuçların elde edilmesine yarayacaktır. İngiltere'yi dize getirmek için elimize iyi bir fırsat geçmiştir. Peki öyleyse işin aksayan yanı neresiydi? Neden hala istilaya karar veremiyordu? Hitler bütün derdin şundan ileri geldiğini kabul etmişti. Düşman düşüp düşüp kalkıyor. Düşman uçakları büsbütün ezilmemiştir. Düşman çok hasara uğramıştır ama kendi başarı raporlarımızda gerçeği güvenilir şekilde yansıtmıyor. Bu bakımdan demişti Hitler, bir bütün olarak bütün başarılarımıza rağmen ayı balığı harekatı için gerekli şartlar daha gerçekleşmemiştir. Halder çizmiş altını. Hitler düşüncelerini şöyle özetledi. 1. Başarılı bir çıkarma zafer demektir. Ama bunun için havada tam bir üstünlük sağlamalıyız. 2. Kötü hava şartları havada tam bir üstünlük sağlamamızı önlemiştir. 3. Bütün öteki etkenler tamamdır. Bu bakımdan karar, harekattan daha vazgeçilmiş değildir. Bu olumsuz sonuca varan Hitler, kendisinden hala binbir cilveyle kaçan zaferi Luftwaffe'nin ne yapıp yapıp yakalayacağını umuyordu. Bugüne kadar yapılan hava hücumlarının büyük etkileri oldu, dedi. Ama belki de en çok sinirler üzerinde. Havadaki zafer 10-12 gün içinde elde edilebilse bile İngilizler bundan çok önce kitle isterisine tutulmuş olacaklardır. Hava kuvvetlerinden Yeşonek bu etkiyi elde edebilmek için Londra'nın oturulan mahallelerine bomba atılmasına izin verilmesini istedi. Bu bölgelere bomba atılmadıkça Londra'da kitle halinde bir panik görülemeyeceğini söyledi. Amiral Redder de terör amacıyla yapılacak bombardıman harekatını memnunlukla destekledi. Hitler ise askeri hedefler üzerinde durmanın daha önemli olduğunu söyledi. Halkta panik yaratmak için bombardımanlara girişilmesi, dedi, sona bırakılmalıdır. Amiral Redder'in terör bombardımanını desteklemesinin nedeni karaya çıkarma harekatından hoşlanmamasıydı. Besbelliydi bu. Toplantıda büyük tehlikelerin üzerinde yeniden önemli durdu. Hava durumu çıkarma için düşünülen 24-27 Eylül tarihleri arasında pek düzeleceği benzemiyordu. Bu bakımdan harekatı 8 ya da 24 Ekim'e kadar ertelemeleri gerekiyordu. Ama aslında bu Hitler'in düşündüğü gibi harekattan olduğu gibi vazgeçmek demekti. Çıkarma konusunda karar verme hakkını 17 Eylül'e kadar, yani 3 gün sonraya kadar muhafaza edeceğini, böylece çıkarmayı yine 27 Eylül'de yapabileceklerini söyledi. Eğer olmazsa o zaman Ekim tarihlerini düşünecekti. Bunun üzerine yüksek emiri çıkarttı. Berlin, 14 Eylül 1940, çok gizli. Führer aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır. Ayı balığı harekatının başlaması yeniden ertelenmiştir. 17 Eylül'de yeni bir emir verilecektir. Bütün hazırlıklara devam edilecektir. Londra'ya yapılmakta olan hava akınları sürdürülecek ve hedef alanı askeri ve öteki hayati kuruluşlara kadar tren istasyonları gibi genişletilecektir. Halkın yalnızca oturduğu bölgelere yapılacak terör akınları son bir baskı aracı olarak kullanılmak üzere şimdilik saklanacaktır. Hitler istila kararını 3 gün sonraya atmıştı ama vazgeçmiş değildi. İngiliz hava kuvvetlerinin işini bitirmek ve Londra'nın moralini bozmak için Luftwaffe'ye birkaç gün daha bırakıyordu. Çıkarma kararını bundan sonra verecekti. Kesin zaferi bu çıkarma sağlayacaktı. Yani bütün iş yine Göring'in o ünlü hava gücüne kalmıştı. Nitekim Göring en büyük akınını da ertesi gün yapacaktı. Öte yandan donanmanın Luftwaffe hakkındaki görüşü saatten saate bozuluyordu. Berlin'de o önemli toplantının yapıldığı günün akşamı Alman donanma savaş kurmayı Anvers'ten Boulogne'a kadar bütün istila limanlarının RAF tarafından şiddetle bombalandığını bildirmişti. Anvers'te asker nakliye gemileri oldukça büyük hasara uğramışlardır. Limandaki 5 nakliye gemisi çok ağır hasar görmüştür. Bir leiter batırılmış, iki vinç imha edilmiş, cephane yüklü bir tren havaya uçurulmuştur. Birkaç sundurmada yanmaktadır. Ertesi akşam daha kötüleşti. Donanma, Le Havre'dan Anvers'e kadar olan bütün kıyı boyunca kuvvetli düşman hava akınlarının yapıldığını bildiriyordu. Gemiciler SOS vererek istila limanlarında daha iyi uçak savar korunmasının sağlanmasını istemişlerdi. 17 Eylül'de donanma kurmayı aşağıdaki raporu verdi. RAF hala yenilmiş değildir. Tersine, Manş limanlarının üzerine yaptıkları hücumları arttırdıkları ve yığınak hareketine daha fazla müdahale ettikleri görülmektedir. Bir Alman yetkilisine göre RAF bombardıman uçakları 16 Eylül'de büyük bir istila eğitim tatbikatına baskın yaptılar. Gerek erlere ve gerekse çıkarma teknelerine büyük kayıplar verdirdiler. Bu hareket hem Almanya'da hem de Avrupa'nın başka yerlerinde Almanların çıkarmaya teşebbüs ettikleri ancak İngilizler tarafından püskürtüldükleri haberini yarattı. Georg W. Fuchter, Geschichte des Luftkriegs, sayfa 176. İsviçre'de, Cenevre'de birkaç gün dinlendiğim sırada 16 Eylül gecesi ben de bu haberi işittim. 18 Eylül ve ertesi gün Berlin banliyölerinde iki uzun hasta nakliye treninden yaralı askerler çıkartılırken gördüm. Askerlerin sargılarından yaralarının daha çok yanık yaraları olduğu anlaşılıyordu. 3 aydır karada hiçbir çarpışma olmamıştı. 12 Eylül tarihli gizli Alman donanma yazısında 21 asker nakliye gemisinin ve 214 leiterin yani istila için toplanan araçlardan %12'si kadarının battığı ya da hasara uğradığı bildiriliyordu. Führer Conferences on Naval Affairs. O gece gökte dolunay vardı. İngiliz bombardıman uçakları bu durumdan ellerinden geldiğince yararlandılar. Alman donanma savaş kurmayı istila limanlarına toplanmış olan gemilerin büyük kayıplar verdiğini bildirdi. Dunkirk'te 84 leiter batmış ya da hasara uğramıştı. Cherbourg'dan Den Helder'a kadar olan kıyıda donanmanın raporuna göre hasara uğrayanlar arasında şunlar da vardı. 500 tonluk bir cephanelik uçurulmuştu. Bir iaşe deposu yanmıştı. Birçok vapur ve torpido bot batırılmıştı. Birçok yaralı ve ölü de vardı. Donanma kurmayının raporuna göre havadan yapılan bu şiddetli bombardıman ile Manş'ın karşı kıyısına yerleştirilen ağır topların ateşi Manş'a toplanmış olan donanma ve asker nakliye gemilerinin buradan başka yerlere dağıtılmasını, istila limanlarında gemi hareketlerine son verilmesini gerektiriyordu. Yoksa deniyordu, düşmanın enerjik hareketi yüzünden verilen bu kayıplar önceden düşünülen çapta bir hareketin uygulanmasını zamanla bir problem haline getirecektir. Getirmişti bile. Alman donanma savaş kurmayının güncesinde 17 Eylül günü şöyle kısa ama anlamlı bir kayıt var. Düşman hava kuvveti hiçbir suretle yenilmiş değil. Tersine faaliyetini gittikçe arttırıyor. Hava durumu da genel olarak durgun bir dönem ummamıza izin vermemekte. Dolayısıyla Führer ayı balığını belirsizce ertelemeye karar veriyor. Yazının altı donanma tarafından çizilmiştir. Hitler yıllardan beri kazandığı göz kamaştırıcı zaferlerden sonra nihayet başarısızlığa uğramıştı. Bundan sonra bir ay daha sanki o sonbaharda istilaya girişecekmiş gibi davranıldı. Ama karanlıkta göz kırpmak gibi bir şeydi bu. 19 Eylül'de Führer istila filosunun toplanmasına son verilmesini resmen emretti ve toplanmış olan gemiler de dağıtıldı. Böylece düşman hava hücumlarının verdirdiği gemi kayıpları en azına indirilmiş oldu. Ama belirsiz bir zaman ertelenen bir istilada Manş'ı geçmek üzere toplanmış bir filoyu, bu filonun bütün erlerini, toplarını, tanklarını ve malzemesini dağıtılmış bile olsa sürekli olarak elde tutmaya imkan yoktu. Halder 28 Eylül tarihinde güncesine yazdığı bir yazıda şöyle diyor. Ayı balığı harekatının sonuçlanmadan uzayıp gitmesine dayanılamaz. Siano ile Mussolini 4 Ekim'de Brenner'de Führer'le buluştukları sırada İtalyan Dışişleri Bakanı'nın güncesine bakılırsa İngiliz adalarına çıkarma yapılmasından hiç söz açılmadı. Hitler'in başarısızlığı ortağı Mussolini'yi çok keyiflendirmişti. Duce'yi bu kadar neşeli çok az gördüm. Brenner geçidinde bugün keyfine diyecek yoktu, diyor Siano. Öte yandan donanma ile ordu ayı balığından büsbütün vazgeçmesi için Hitler'e durmadan baskı yapıyorlardı. Ordu Genelkurmay'ı birliklerin sürekli İngiliz hava akınları altında marşta bulundurması yüzünden durmadan kayıplar verdiğini söylüyordu. Sonunda 12 Ekim günü bizim kahraman Nazi başarısızlığını resmen kabul etti ve istilayı ilkbahara bıraktı. İstilanın o zaman bile olup olmayacağı belli değildi. Resmi bir emir de çıkartıldı. Çok gizli. Führer'in karargahı 12 Ekim 1940. Führer, ayı balığı hazırlıklarının bundan böyle ilkbahara kadar yalnızca İngiltere üstünde siyasi ve askeri baskı yapmak amacıyla sürdürülmesine karar vermiştir. İlkbaharda ya da 1941 yazı başında istila hareketi yeniden ele alınacak olursa harekat hazırlığına yeniden başlanılması için gereken emir o zaman verilecektir. Ayı balığı kuruluşlarının başka görevlere verilmesi ya da başka cephelere gönderilmesi için orduya gereken emir verildi. Donanmaya da personeli ve gemileri dağıtmak üzere gerekli bütün tedbirleri alması bildirildi. Ama her iki askeri hizmet de bu hareketi maskeleyeceklerdi. Hitler, İngilizler bizim geniş bir cephede hücuma geçmeye hazırlandığımıza inanmaya devam etmelidirler, diyordu. Hitler kararından neden vazgeçmişti sonunda? Ne olmuştu? İki şey. İngiliz göklerinde girişilen savaş ters sonuç vermişti. 1. Hitler'in gözü yeniden doğuya, yani Rusya'ya çevrilmişti. 2. İngiltere Savaşı. İngiliz hava kuvvetlerini göklerden silmek ve istilanın şartını gerçekleştirmek için Göring'in İngiltere'ye karşı hazırladığı Kartal Harekatı Adler Angriffe adındaki hava taarruzu 15 Ağustos'ta başladı. Şişko Feldmareşal'in o sırada zaferi kazanacağından hiç kuşkusu yoktu. Temmuz'un ortalarında İngiltere'nin güneyinde bulunan İngiliz avcı savunmasının büyük bir hücumla 4 gün içinde imha edileceğinden, böylece istila yolunun açılacağından emindi. İngiliz hava kuvvetlerini büsbütün ortadan kaldırmak için daha uzun zaman gerek, demişti Göring. Ordu yüksek komutanlığına, yani 2 ile 4 hafta arası bir şey. Gerçekten de göğsü nişanla dolu Alman Hava Kuvvetleri şefi İngiltere'yi yalnız Luftwaffe'nin dize getireceğini ve kara kuvvetlerinin istilaya geçmesine bile lüzum kalmayacağını düşünüyordu. Elinde bu amaca varmasına yarayacak 3 büyük hava filosu Luftflotten vardı. Birincisi Feldmarschall Kesselring'in komutasındaki 2 sayılı filo. Bu filo Hollanda, Belçika ve Kuzey Fransa'dan harekete geçecekti. İkincisi, Feldmarschall Sperlin'in komutasındaki 3 sayılı filo. Bu filo Kuzey Fransa'da üstlenmişti. Üçüncüsü de General Stumpf'un komutasındaki 5 sayılı filo. Bu filo da Norveç'te ve Danimarka'da idi. İlk iki filo da toplam olarak 929 avcı, 875 bombardıman ve 315 pike bombardıman uçağı vardı. 5 sayılı filo daha küçüktü. Bu filoda 123 bombardıman uçağı ile 34 2 motorlu ME-110 avcı uçağı bulunuyordu. İngiliz Hava Kuvvetleri'nin elinde ise taarruz edilecek alanın hava savunması için Ağustos'un başında 700 ile 800 arasında avcı uçağı vardı. Temmuz ayı içinde Luftwaffe marştaki İngiliz gemilerine ve İngiltere'nin güney limanlarına yavaş yavaş akınlar yapmaya başlamıştı. Bunlar yoklama akınlarıydı. İstila hareketine girişmeden önce dar suları İngiliz gemilerinden temizlemek gerekiyordu. Ama bu ilk hava akınlarının ana amacı İngiliz avcı uçaklarını savaşa çekmekti. Bu amaç başarıya ulaşamadı. İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanlığı kurnazca düşünerek avcı uçaklarından ancak bir kısmını savaşa sürdü. Bu yüzden gemiler ve birkaç liman hasara uğradı. 4 muhrip ve 18 şilep batırıldı. Ama bu ilk akınlarda Luftwaffe 296 uçak kaybetti. 135 uçak da hasara uğradı. İngiliz Hava Kuvvetleri 148 avcı uçağı kaybetti. 22 Ağustos'ta Göring, Kartal Harekatı'na ertesi gün başlanılması için emir verdi. Bu akınlara gereken yolu açmak üzere o gün düşman radar istasyonlarına ağır hücumlar yapıldı. 5 radar istasyonu fiilen isabet aldı ve hasara uğratıldı. Biri imha edildi ama Almanlar bu aşamada radarın İngiliz savunmasındaki önemini daha anlamamışlardı. Radarlara karşı giriştikleri hücumları sürdürmediler. Ayın 13'ünde ve 14'ünde Almanlar 1500 uçak havalandırdılar. Çoğu İngiliz hava kuvvetleri avcı uçaklarının bulunduğu hava alanlarına hücum etti. Alanlardan 5'inin tamamıyla imha edildiğini ilan ettiler. Ama aslında pek fazla hasar olmamıştı. İngiliz hava kuvvetlerinin 13 kaybına karşı Luftwaffe 47 uçak kaybetmişti. Luftwaffe, Almanların 34 uçağına karşılık İngilizlerin 143 uçak kaybettiğini söyledi. Bu tarihten sonra her iki yan karşı yana verdirdiği zayiatı olduğundan yüksek göstermeye başladı. Göklerdeki ilk büyük savaş 15 Ağustos'ta başladı. Almanlar 3 filoda bulunan uçaklardan büyük bir kısmını savaşa sürdüler. 801 bombardıman ve 1149 avcı çıkışı yapıldı. İskandinavya'dan havalanan 5 sayılı hava filosu büyük kayıplar verdi. Almanlar İngiltere'nin güney kıyısına 800 uçakla büyük hücuma geçerken kuzeydoğu kıyılarını savunmasız sanıyorlardı. Ama 34 ME-110 avcı uçağının eşliğinde uçan 100 kadar bombardıman uçağından oluşmuş bir kuvvet Tyneside'da yaklaşırken birden Hurricane ve Spitfire'lardan oluşan 7 hava bölüğünün hücumuna uğradı ve çok hırpalandı. Çoğu bombardıman olmak üzere 30 Alman uçağı düşürüldü. Savunanlar hiç kayıp vermediler. Bu çarpışma 5 sayılı hava filosunun İngiltere Savaşı'ndaki son çarpışması oldu. Bir daha ortaya çıkmadı bu filo. O gün Almanlar İngiltere'nin güneyinde daha başarılı oldular. 4 kez büyük hücuma kalktılar. Bu hücumlardan birinde Londra'ya neredeyse ulaşacaklardı. Croydon'daki 4 uçak fabrikası isabet aldı ve 5 RAF avcı uçağı alanı hasara uğradı. Almanlar 75 uçak kaybettiler. Oysa İngiliz Hava Kuvvetleri'nin kaybı 34 uçaktı. Önce Londra'da yayımlanan resmi bir bildiride 182 Alman uçağının düşürüldüğü ve belki 43'ünün daha imha edilmiş olduğu bildirildi. Bu haber genel olarak İngilizlerin ve gece gündüz demeden çalışan pilotların moralini yükseltmişti. Almanlar bu gidişle sayıca üstün olmalarına rağmen İngiliz hava kuvvetleri göklerden silemeyecek gibiydiler. İşte Göring taktik hatasından birini bu sırada yaptı. İngiliz avcı uçak komutanlığının çok üstün hava kuvvetlerinin hücumlarına hemen uçaklarla karşı koymakta gösterdiği ustalık radarı çok iyi kullanmasından ileri geliyordu. Alman uçakları Batı Avrupa'daki üslerinden daha havalanır havalanmaz İngiliz radarları uçakları ekranlarında görüyor ve avcı komutanlığı uçakların ne zaman nerede bulunacaklarını, uçaklara en iyi ne zaman hücum edileceğini hemen ve tam olarak kestirebiliyordu. Savaş sanatındaki bu yeni buluş, elektronik cihazların geliştirilmesinde ve kullanılmasında İngilizlerden çok geri olan Almanları şaşkına çevirmişti. Ünlü Alman avcı uçağı kahramanı Adolf Galland'ın sonradan verdiği ifadeye göre, İngiliz Hava Kuvvetleri avcı bölüklerinin yeni bir buluşla yerden yönetildiğini anladık. Çünkü Spitfire'lara ve Hurricane'lara tam ve doğru yön veren komutlar işitiyorduk. Bu radar ve avcı kontrol sistemi bizim için acı bir sürpriz oldu. 12 Ağustos'ta İngiliz radar istasyonlarına yapılan hücumun birçok hasarlara sebep olmasına karşın bu hücumlar sürdürülmedi. Göring ilk büyük yenilgiye uğradığı gün yani 15 Ağustos'ta bu hücumlardan vazgeçti ve şöyle dedi. Radar istasyonlarına hücum etmenin doğru olup olmadığı su götürür bir sorundur. Çünkü hücuma uğrayan istasyonlardan hiçbirinin çalışması durmadı. Güney İngiltere'nin havadan başarıyla savunmasının ikinci nedeni de sektör istasyonlarıydı. Yer altında kurulan bu merkezlerden Spitfire'lar ve Hurricane'ler radarlardan, yer gözetleme noktalarından ve havadaki pilotlardan alınan son raporlara göre radyo telefonla yönetiliyorlardı. Galland'ın söylediği gibi Almanlar sektör istasyonlarıyla havadaki pilotlar arasındaki sürekli konuşmaları dinleye dinleye sonunda yerdeki kontrol merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu anladılar. 24 Ağustos'ta taktiklerini değiştirdiler. Sektör istasyonlarını hedef almaya başladılar. Bu arada Londra çevresindeki hava alanlarında bulunan ve Güney İngiltere'nin ve başkentin savunması için çok önemli olan 7 sektör istasyonu imha edildi. Bu kayıp İngiltere hava savunmasının can alacak noktasına indirilen ağır bir darbe oldu. O güne kadar savaş Luftwaffe'nin aleyhine gibiydi. 17 Ağustos'ta Almanlar 71 uçak kaybetmişlerdi. Buna karşılık İngiliz hava kuvvetlerinin kaybı yalnızca 27 olmuştu. Polonya ve Batı seferlerinde ordunun yolunu açan düşük süratli Stuka Pike bombardıman uçakları İngiliz avcı uçaklarının karşısında kanı arabası gibi kalmışlardı. Göring o günden yani 17 Ağustos'tan sonra bu uçakları savaştan çekti. Bu yüzden Alman bombardıman gücü 3'te 1'e düştü. 19 Ağustos ile 23 Ağustos arasında kötü hava şartları yüzünden 5 günlük bir ara verildi hücumlara. Göring ayın 19'unda Berlin dolaylarında gösteri salonu olarak kullandığı Karinhal'da durumu gözden geçirirken hava durumu düzelir düzelmez Luftwaffe hücumlarının yalnızca İngiliz hava kuvvetlerinin üzerinde toplanmasını emretti. İngiltere'ye karşı açtığımız hava savaşının kesin dönemine girmiş bulunuyoruz dedi. En önemli görevimiz düşman hava gücünü yenmektir. İlk amacımız düşman avcı uçaklarının imhasıdır. Almanlar bu amaca erişmek için 24 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar ortalama olarak 1000 uçak havalandırdılar. Alman Mareşali ilk olarak doğru bir şey söylemişti. İngiliz savaşı gerçekten kesin bir dönüm noktasındaydı. İngiliz pilotları bir ay durmadan her gün birçok çıkış yaparak yorgun düştükleri halde yine de kahramanca çarpıştılar. Sonunda Almanların sayı üstünlüğü azalmaya başladı. İngiltere'nin güneyindeki 5 ileri avcı alanı çok büyük hasara uğradı. Daha kötüsü 7 ana sektör istasyonundan 6'sı o kadar şiddetli bombalandı ki bu ulaşım şebekesi neredeyse artık büsbütün kesilecekti. O zaman İngiltere büyük bir felakete uğrayabilirdi. Hepsinden daha kötüsü İngiliz hava kuvvetleri avcı savunma sisteminin de başı dertteydi. 23 Ağustos ile 6 Eylül arasındaki önemli 15 gün içinde İngiliz hava kuvvetleri imha edilmiş ya da ağır hasara uğramış olarak 466 avcı uçağı kaybetti. O sıralarda bilinmiyordu ama Luftwaffe'nin kaybı daha az olmuştu. 214 avcı ve 138 bombardıman uçağı olmak üzere 385 uçak kaybetmişti. Bundan başka İngiliz hava kuvvetlerinden 103 pilot ölmüş, 123 pilot ağır yaralanmıştı. Eldeki pilot sayısının 4'te 1'iydi bu. Churchill şöyle yazıyor. Terazinin kefesi avcı komutanlığının aleyhindeydi. Büyük bir kuşku vardı. Bu durum bir hafta daha sürseydi İngiltere'de örgütlü bir savunmanın izi bile kalmayacaktı. İstila da hemen hemen kesinlikle gerçekleşecekti. Tam bu sırada Göring ikinci taktik hatasını da yaptı. Bu hata Hitler'in 24 Mayıs'ta zırhlı kuvvetlere dur emrini vererek yaptığı büyük hataya benzetilebilir. Bir hayli dayak yiyen ve o sırada zar zor ayakta durabilen İngiliz hava kuvvetleri bu yanlışlıktan yararlanarak kurtuldu. Tarihin ilk büyük hava savaşında büyük bir dönüm noktası oldu bu. İngiliz avcı uçak savunması havada ve yerde büyük kayıplar verdiği ve bu kayıplara daha fazla dayanamayacak bir duruma düştüğü sırada Luftwaffe Eylül'de Londra üzerine büyük kitle akınlarına başladı. İngiliz hava kuvvetleri avcı uçakları rahat bir soluk aldılar bu sırada. Ne olmuştu da Almanlar böyle bir taktik değişikliğine karar vermişlerdi ve bunun sonunda da Göring'in hayalleri suya düşmüştü. Bu sorunun cevabı çok komik. Önce şunu söylemeliyiz ki, 23 Ağustos gecesi Alman bombardıman uçaklarından bir kısmının pilotları ufak bir pilotaj hatası yaptılar. Bombalarını Londra dolaylarındaki uçak fabrikalarına ve benzin depolarına atacakları yerde yollarını kaybettikleri için yanlışlıkla başkentin tam ortasına koyuverdiler. Birçok ev havaya uçtu ve sivil halktan birçok ölenler oldu. İngilizler bu akının bile bile yapıldığını sandılar ve ertesi akşam Berlin'i bombaladılar. Elbette fazla bir şey yapamadılar. O gece Berlin'in üzerinde kalın bir bulut katı vardı. 81 İngiliz uçağından ancak yarısı hedefi bulabildi. Maddi hasar ise hemen hemen yok gibiydi. Ama Almanların moralleri çok bozulmuştu. Berlin'e ilk olarak bomba atılıyordu. Ertesi gün 26 Ağustos'ta defterime şunları yazmışım. Berlinliler şaşırdılar. Hiç ummuyorlardı bunu. Savaş başladığı sırada Göring bunun hiçbir zaman olmayacağını onlara temin etmişti. İnanmışlardı buna. Bunun için çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Bunu anlamak için yüzlerine bakmak yeter. 4. ayrımın sonu. Sayfa 984.